Evet. Yeşu kimdir? Yeşu Musa'nın yerine geçen halef mi deniliyor Türkçe'de? Arapça kelime aslında ama onun yerine geçen halkı yönetecek olan kişiydi. Musa öldükten sonra. Yeşu'nun babasının adını da biliyoruz. Nun adında bir babası vardı ve Efraim oymağından geliyor. Babasının hakkında başka pek bir bilgimiz yok. Ben en azından her ne kadar fazla araştırmadım ama pek fazla bir şey açıklaması yok. Sadece bu dediklerim. Efraim oymağından geliyor ve babasının adı Nun. Ama gene de ben bir şey çıkartabiliyorum babasının hakkında. Nedir bu? Yeşu'ya bakarsam oğlunu Tanrı korkusuyla ve sevgisiyle eğittiğine emin olabiliriz. Çünkü oğluna bir şekilde ilgi göstermeseydi, onu güzel bir şekilde eğitmeseydi, Yeşu gibi birisinin ortaya çıkması çok çok az olurdu şansı. Tabi bazen bir anne baba olaraktan elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar isyan bayrağını çekiyor, tam tersi oluyor. Ayrı konu ama ben bu Nun'u görünce kendi kendime de soruyorum aynı zamanda. Ben oğluma veyahut da kızıma ne veriyorum acaba? Onlara iyi bir örnek olabiliyorum mu? Tanrı'nın yolunu gösterebiliyorum mu? Burada aramızda tabii anneler babalar da bol olduğu için bu soruları siz de kendinize sorabilirsiniz. Yeşu değildi aslında. Onun önceden başka bir ismi vardı, biliyor musunuz? Onun yani kimliğinde kayıtlı olan ismi değişik. Nedir bu ismi? Evet, Hoşea. 4. Musa kitabında yani Çölde Sayım 13. bölümünün 16. ayetinde Musa ona bu ismi veriyor. Yeşu ismini. Ama işte orada Musa Kenan ülkesini araştırmak için Nun oğlu Hoşea'yı Yeşu adını vererek başka adamlarla birlikte Kenan ülkesini tanımak için, araştırmak için gönderiyor. Ve hem Hoşea hem Yeşu'nun anlamı Rab kurtuluştur ya da yardımcıdır anlamına gelir. Ve Yezus bildiğimiz yani İsa kelimesi de ismi de isim de aynı anlamı taşımaktadır. Birazcık Yeşu'nun hayatına bakalım. Neler gördü, neler yaşadı? İlk büyük olay ya da yaşantısı Amaleklilere karşı savaşırken. O zaman İsrail halkı çölde dolaşırken genç Yeşu'yu bir komutan olaraktan seçmişti. Musa tarafından seçilmişti. Ve Yeşu Amaleklilere karşı savaşacaktı. Nasıl geçti bu savaş? Nasıl oldu? Recep abi bunu geçen sene tam bu dönemde aşağı yukarı bize paylaşmıştı, açıklamasını yapmıştı. Musa onu destekliyordu. Savaşa katılarak değil, nasıl destekliyordu Musa Yeşu'yu? Musa tepede durup elinde Tanrı'nın değneği tutup dua ediyordu ve bu yolda Yeşu'yu savaşta destekliyordu ve aynı zamanda savaşı izleyebiliyordu. Musa elini kaldırdıkça İsrailler ama indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Yani Musa illa ellerini yukarıda tutması gerekiyordu. Elleri yorulmaya başlarken bu sefer Harun ve Hur üzerine oturmaya bir taş getirdiler yanına ve ellerini bir sağdan bir soldan yukarıda tuttular. Yani onlar da onu desteklediler. Örneğin Recep abiye bana da ama Recep abiye mutlaka 50 kat, 100 kat daha fazla diyeyim artık. Kardeşler gelip, ya Recep kardeş benim bir problemim var. Şöyle şöyle problem. Ne yapabilirim? Nasıl çözebilirim? Diye dilekte bulunuyorsunuz değil mi? Değişik değişik taraflardan. Tabii ki Recep abi bir çoban olaraktan, bizleri sevdiğinden otomatikmen harekete geçiyor. Ve yardımcı olmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Ve eminim ki hiçbirimizi de bu konuda hayal kırıklığına uğratmadı. Ve özellikle iç varlıkla ilgili konularda da, örneğin ilişki sorunlarında veyahut da aile içerisinde problemler olduğunda Recep abinin çok iyi bir adres olduğunu eminim ve siz de biliyorsunuzdur. Ama bazı sorunlar diyelim, pratik şeylerin ötesine gitmeyen şeylerdir. Örneğin birisi ev mi taşımak istiyor? Geçen Gottfried kardeşi biliyor musunuz? Yaşlı amcamız, kardeşimiz ev taşınmış. Ben sonradan öğrendim ki hacı kardeş ona yardımcı olmuş. Gottfried abi bize de, Recep abiye bana da sorabilirdi. Ama bizim ne kadar dolu olduğumuzu bildiğinden, hacıyla, hacı kardeşle de samimi olduğundan ona direkt sormuş. Ve bunu duyduktan sonra ben çok sevindim, yani hacı kardeş gidip severek Gottfried abiye yardım ettiği için. Aynı sende Bakkaz abi, geçen Hasan arkadaşımız yardımcı olduğun gibi buna da sevindim. Ve hacı kardeş şimdi aramızda yok. Ayşe kardeşe tekrar pratik bir işte yardımcı olacak ve bu açıkçası bizim için rahatlatan bir nokta. Yani bu şekilde de destek bulursak. Efendim? Evet, taşındı. Yani demek istediğim ki şu ki Recep abinin oldukça büyük ve çok sorumlulukları vardır ve bizim de onu ve ailesini desteklememiz gerekiyor. Normalinde işte Recep abi bugün vaaz etmesi gerekiyordu. Ama özellikle bu dönemde kendisi demin ifade ettiği gibi çok az vakti olduğunu bildiğinden geçen pazar ben ona teklif ettim. Burada bugün konuşmaya. Benim de zamanım aslında o kadar çok değil ama işte bunu hazırlayabilmek için dün cuma günü ekstra izine çıktım. Yani iş yerinde de beni çok şeyler bekliyor, problemler, sorunlar, çözülmesi gereken şeyler bekliyor ama yine de işte bu zamanı ayırıp severek bu konuyu hazırlayabildim. Hem de hoş bir şeydi. Güzel balkonda oturdum cuma günü. Hava da güzeldi. Kahvemi içtim. Konumu işte bunu orada balkonda yazdım. Ve ben de faydalanıyorum yani bu fedakarlık yapmış olsam bile. Yani birisine destek olmak istiyorsak her zaman bir fedakarlık gerektiriyor mutlaka. Ama bu bedeli ödersek insan er geç bunun karşılığını mutlaka alıyor. Dönelim Musa'ya ve ellerini kollarını yukarı kaldırması gerekiyordu. Harun ile Hur'a gelince bir şey dikkatimi çekiyor. Musa onlara dedi mi, ya kardeşler, arkadaşlar yoruldum ben, bana gelin yardımcı olun diye ricada bulundu mu? Hayır değil mi? Harun ve Hur, Musa kardeşlerinin diyelim artık, eksikliğini gördüler, acıdılar, hemen ona gidip destek oldular. Kendiliklerinden yardıma yetiştiler. Biz de burada yardım etmeliyiz diye vicdanları sızladı mutlaka. Sonuç ne oldu? Kollar, eller yukarıda kaldığı için Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi diye yazıyor kutsal kitap. Yani zaferli oldular. Ve biz de aynı şekilde sorunlar ve görevcikler ordusunu diyelim. Amalekler ordusuna karşı savaşmıyoruz biz. Sorunlar ve görevcikler ordusunu birlikte yenip kılıçtan geçirebiliriz. Bu olayda Yeşu ileride üstleneceği görevinin ilk işaretini görüyoruz. Yani burada ilk defa ileride ondan ne olacağını, icabının ne olacağını sezebiliyoruz. Yani bu andan itibaren Yeşu her zaman Musa'nın yanında hizmet etmeye başlamıştı. İkinci önemli bir yaşantı Yeşu'nun hayatında nedir? Kanaan ülkesine başka adamlarla birlikte casus olaraktan gönderilmesiydi. Buna birlikte bakalım, aslında uzun bir bölüm ama komple okursak çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü bütün kapsamda bunu duymazsak, bilmezsek, belki de hiç okumadınız o bölümleri. Onun için Çölde Sayım kitabında, yani 4. Musa kitabında 13. ve 14. bölümü birlikte okuyalım. Aslında Bülent kardeşi yoracaktım ama Recep abi sen okuyabilir misin? Seni yoracağım yine ama. Çölde Sayım 13. ve 14. bölümü komple. Çölde Sayım. Başlangıçta 4. Musa kitabı. Sayfayı buldunuz mu?
Sayfa 179.
Sayfa 179'muş. Komple 13. ve 14. bölümü okuyalım. Recep abi okusun onu bize.
Buraya gel istersen.
Rab Musa'ya İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder dedi. Ataların her oymağından bir önder gönder. Musa Rabbin buyruğu uyarınca Paran çölünden adamları gönderdi. Hepsi İsrail halkının önderlerindendi. Adları şöyleydi. Ruben oymağından Zakkur oğlu Şammua, Şimon oymağından Hori oğlu Şafat, Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev, İsakar oymağından Yusuf oğlu Yigal, Efraim oymağından Nun oğlu Hoşea, Benyamin oymağından Rafu oğlu Palti, Zevulun oymağından Sodi oğlu Gadiel, Yusuf oymağından Maneşe oymağından Susi oğlu Gade, Dan oymağından Gamali oğlu Amiel, Aşer oymağından Mikail oğlu Setur, Neftali oymağından Vofsi oğlu Nahbi, Gad oymağından Maki oğlu Geuel. Ülkeyi araştırmak üzere Musa'nın gönderdiği adamlar bunlardı. Musa, Nun oğlu Hoşea'ya Yeşu adını verdi. Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken Negev'e dağlık bölgeye gidin dedi. Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Yaşadıkları ülkeyi iyi mi, kötü mü, kentleri nasıl, surlu mu, değil mi anlayın. Toprak nasıl, verimli mi, kıraç mı, çevre ağaçlık mı, değil mi? Elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin. Mevsim üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı. Böylece adamlar yola çıkıp ülkeyi Zin çölünden Levo, Hamat'a doğru Rehova dek araştırdılar. Negev'den geçip Anak oğullarından Ahiman, Şeşay ve Talmay'ın yaşadığı Hevron'a vardılar. Hevron, Mısır'daki Soan kentinden 7 yıl önce kurulmuştu. Eşkol Vadisi'ne varınca üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı kestiler. Adamlardan ikisi dalı bir sırıkta taşıdılar. Yanlarına nar incir de aldılar. İsraillerin kestiği üzüm salkımından dolayı oraya Eşkol Vadisi adı verildi. 40 gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler. Paran çölündeki Kadeş'e Musa ile Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğu gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler. Musa'ya bizi gönderdiğin ülkeye gittik dediler. Gerçekten süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri. Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentler de surlu ve çok büyük. Orada ancak soyundan gelen insanları bile gördük. Amalekliler Negev'de, Hititler, Yevuslular ve Amorlular dağlık bölgede, Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria Ormanı'nın kıyısında yaşıyor. Kalev Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar bu halka saldıramayız. Onlar bizden çok daha güçlü dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrailler arasında kötü haber yayarak boydan boya araştırdığımız ülke içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Nefillerin soyundan gelen Anaklıları gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük. O gece bütün topluluk yüksek sesle bağırışıp ağladı. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladı. Onlara keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler. Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Sonra birbirlerine kendimize bir önder seçip Mısır'a dönelim dediler. Bunun üzerine Musa ile Harun İsrail topluluğunun önünde yüzüstü yere kapandılar. Ülkeyi araştıranlardan Nun oğlu Yeşu'yla Yefunne oğlu Kaleb giysilerini yırttılar. Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle dediler. İçinden geçip araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecek ve orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Koruyucuları onları bırakıp gitti ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın. Topluluk onları taşa tutmayı düşünürken ansızın Rabbin görkemi buluşma çadırında bütün İsrail halkına göründü. Rab Musa'ya şöyle dedi. Ne zamana dek bu halk bana saygısızlık edecek? Onlara gösterdiğim bunca belirtiye karşın ne zamana dek bana iman etmeyecekler? Onları salgın hastalıkla cezalandıracağım. Mirastan yoksun bırakacağım. Ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılacağım. Musa, Mısırlılar bunu duyacak diye karşılık verdi. Çünkü bu halkı gücünle onların arasından sen çıkardın. Kenan topraklarında yaşayan halka bunu anlatacaklar. Ya Rab, bu halkın arasında olduğunu, onlarla yüz yüze görüştüğünü, bulutunun onların üzerinde bulunduğunu, gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu içinde onlara yol gösterdiğini duymuşlar. Eğer bu halkı bir insanmış gibi yok edersen, senin ününü duymuş olan bu uluslar, Rab ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkı götüremediği için onları çölde yok etti diyecekler. Şimdi gücünü göster ya Rab. Demiştin ki Rab tez öfkelenmez. Sevgisi engindir. Suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz. Babaların işlediği suçun hesabını 3., 4. kuşak çocuklarından sorar. Mısır'dan çıkışlarından bugüne dek bu halkı nasıl bağışladıysan büyük sevgin uyarınca onların suçunu bağışla. Rab dileğin üzerine onları bağışladım diye yanıtladı. Ne var ki varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına ant içerim ki yüceliğimi Mısır'da ve çölde gösterdiğim belirtileri görüp de beni 10 kez sınayan sözümü dinlemeyen bu kişilerden hiçbiri atalarına ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek. Beni küçümseyenlerden hiçbiri orayı görmeyecek. Ama kulum Kalev'de başka bir ruh var. O bütün yüreğiyle ardımca yürüdü. Araştırmak için gittiği ülkeye onu götüreceğim. Onun soyu oraya miras alacak. Amaleklilerle Kenanlılar ovada yaşıyorlar. Siz yarın geri dönün, Kızıldeniz yolundan çöle gidin. Rab Musa ile Harun'a, Rab Musa ile Harun'a da bu kötü topluluk ne zamana dek bana söylenecek dedi. Bana söylenen İsrail halkının yakınmalarını duydum. Onlara Rab şöyle diyor de. Varlığım adına ant içerim ki söylediklerinizin aynısını size yapacağım. Cesetleriniz bu çöle serilecek. Bana söylenen 20 ve daha yukarı yaşta sayılan herkes çölde ölecek. Sizi yerleştireceğime ant içtiğim ülkeye Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başkası girmeyecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya, sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim. Orayı tanıyacaklar. Size gelince cesetleriniz bu çöle serilecek. Çocuklarınız hepiniz ölünceye dek 40 yıl çölde çobanlık edecek. Ve sizin sadakatsizliğiniz yüzünden sıkıntı çekecekler. Ülkeyi araştırdığınız günler kadar 40 gün, her gün için bir yıldan 40 yıl suçunuzun cezasını çekeceksiniz. Sizden yüz çevirdiğimi bileceksiniz. Ben Rab söyledim. Bana karşı toplanan bu kötü topluluğa bunları gerçekten yapacağım. Bu çölde yıkıma uğrayacak, burada ölecekler. Musa'nın ülkeyi araştırmak üzere gönderdiği adamlar geri dönüp ülke hakkında kötü haber yayarak bütün topluluğun Rab'be söylenmesine neden oldular. Ülke hakkında kötü haber yayan bu adamlar Rabbin önünde ölümcül hastalıktan öldüler. Ülkeyi araştırmak üzere gidenlerden yalnız Nun oğlu Yeşu ile Yefunne oğlu Kalev sağ kaldı. Musa bu sözleri İsrail halkına bildirince halk yasa büründü. Sabah erkenden kalkıp dağın tepesine çıktılar. Günah işledik dediler ama Rabbin söz verdiği yere çıkmaya hazırız. Bunun üzerine Musa, neden Rabbin buyruğuna karşı geliyorsunuz dedi. Bunu başaramazsınız. Savaşa gitmeyin. Çünkü Rab sizinle olmayacak. Düşmanlarınızın önünde yenilgiye uğrayacaksınız. Amaleklerle Kenanlılar sizinle orada karşılaşacak ve sizi kılıçtan geçirecekler. Çünkü Rabbin ardınca gitmekten vazgeçtiniz. Rab de sizinle olmayacak. Öyleyken kendilerine güvenerek dağlık bölgenin tepesine çıktılar. Rabbin antlaşma sandığında Musa da ordugâhta kaldı. Dağlık bölgede yaşayan Amaleklilerle Kenanlılar üzerlerine saldırdılar. Horma kentine dek onları kovalayıp bozguna uğrattılar.
Teşekkürler. Ya uzun bir bölümdü değil mi? Recep abi yine yorduk. Zahmet oldu sana. Bence gerekiyor bunu komple böyle bir kere bir parça olaraktan bir böyle bir geniş bakış yapmak faydalı diye öyle karar verdim. Hem Tanrı'nın sözünden hiçbir zaman zarar gelmez zaten. Evet, okuduk ki Musa Kenan ülkesi nasıl olduğunu öğrenmek için casuslar gönderdi. Oradaki halk güçlü mü, zayıf mı, iyi bir ülke mi, kötü mü, verimli mi, kıraç mı, ağaçlık mı, değil mi diye öğrenmelerini istedi. Ve aynı zamanda da oranın meyvelerinden getirmelerini buyurdu. 40 gün dolaştıktan sonra geri döndüler. Kalev ve Yeşu coşkuyla oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dediler. Ama öbür adamlar böyle eğik boyunlarla bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü dediler. Orada yaşayanlar yiyip bitiren bir ülkedir diye bütün halka korku ve kötü haber yaydılar. Ve ne dediler? Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük diyorlar. Biz kendimizi nasıl görüyoruz? Karşımıza bir problem çıktığında biz kendimizi nasıl görüyoruz? Eyvah, yandım, aman yandım. Bu sorun beni çekirge gibi yiyip bitirecek mi diye yakınmaya başlarız. Yoksa ben bu işi yapamam mı der miyiz? Böyle bir alışkanlığın ya da tutumun varsa O zaman ben de sana garantisini verebilirim. Öyle olacaktır. O zaman başaramazsın tabii ki. Biz kendimizi nasıl görüyorsak karşı taraf da bizleri öyle görüyor. Bu çok önemli. Aynı burada ifadeyi kullandıkları gibi onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik diyorlar. Onlar kendilerini çekirge gibi gördüler. Karşı taraf da otomatikmen onları bir çekirge gibi gördü. Yani onları küçümsediler. Bu bizim için de geçerli. Ama Kalev gibi buna yetecek gücümüz var dersek ve gücün asıl nereden kaynaklandığının bilincindeysek o zaman zaferin garantisini de size verebilirim. Bazen de ama şöyle durumla karşılaşıyoruz. Örneğin gerçekten bir problem var ortada, anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Kardeşlere ya da arkadaşlara, dostlara, ya hiç problem değil, biz bu işi çözeriz, geliriz, yaparız, ederiz deniliyor, söz veriliyor. O kadar da büyütme deniliyor hatta. Sonra bu insanların sözüne güvenip rahatlıyorsunuz. Bir bakmışsın ki hiçbir şey yapılmamış. Koca bir boş ya da hiç. Bu da güzel bir şey değil. Sonra okuduk ki halk ağlamaya başladı ve Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladılar. Yani onları eleştirmeye başladılar. Keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dilemeye başladılar. Ve göreceğiz ki bu dilekleri sonra yerine getirilecek. 29. ayette okuduk. Bu gerçekleşecek. Yani bu yolda böyle bir ifade kullanmakla kendili kendilerine beddua etmiş oldular. Rab bizi neden bu ülkeye getiriyor diye okuduk 3. ayette 14. bölümde. Kılıçtan geçirelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Biz de belki bazen işin kolayına kaçmak için eski hayata dönmek ya da eskiden davrandığımız gibi davranmak daha kolay geliyor mu? Yani ben en azından öyle anlar bazen yaşıyorum. Örneğin geçen iş yerinde o garajda kazayı yaptığımda baktım ki masraf çıktı ama ben kırmızı lambadan geçtim. Eski Sami olsaydı çok daha rahat olurdu. Kırmızı lamba yoktu o zaman. Olmazdı. Yeşildi tabii. Kapı bozuktu bilmem ne. Herkes suçluydu. Sadece ben suçlu olmazdım. Yalan hazır olurdu o zaman ama yeni Sami, yeniden doğmuş olan Sami bunu kabul edemezdi. Çünkü Tanrı'ya karşı suç işlemiş olurdum. Bu olayın üzerine Musa ile Harun İsrail topluluğunun önünde yüzüstü yere kapandılar. Yeşuv ile Kalev giysilerini yırttılar. Aslında bu olay hakkında bir film çevirmiş olsalar çok heyecanlı. Yani bütün Hollywood thriller filmlerinin heyecanını aşar. Yeşuv ile Kalev neden giysilerini yırttılar acaba? Bu giysileri giymek, yırtmak ne anlamına geliyor? Neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Giysileri yırtmak, yas tutmak, yani çok üzüldüğü zaman birisi, kızdığı zaman, yani Tanrı adına kızdığı zaman veyahut da tövbe edildiği zaman bir şeyden pişman duyuyorsan. Bazen Recep abi bize böyle burada tatlı fırçalar atıyor değil mi? Hoş oluyor mu? Şimdi Recep abi aslında öyle yaptığı zaman bir şekilde elbiselerini yırtmış oluyor. Recep abi ve bırak Recep abiyi, Rabbi üzmeyelim. Çünkü Recep abi her seferinde gerçekten elbiselerini yırtmış olsaydı belki dolabı boş ya da gömleksiz kalırdı. Ya da sizce çok gömleğe geri kalır mıydı? Bilmiyorum artık. Siz değerlendiriniz, siz karar veriniz. Kaç tane gömlek geri kalırdı? Yeşu ve Kalev bundan sonra halkı teşvik etmeye çalıştılar. Rab bizimledir dediler. Onlardan korkmayın. Onları ekmek gibi biz yiyip bitireceğiz. Fakat Halk onları dinlemedi tabi. Taşa tutmaya düşünürken birden ansızın da Rabbin görkemi onlara göründü. İşte burada da düşünebiliyorum. Tam bir filmlik bir sahne. Tam tehlike, böyle sıkıştılar. Neredeyse öldürülecekler. O anda Rab devreye geçiyor ve halkın ilgisini dağıtıyor. Ya da kendine doğru çekiyor. Rab bu sefer halka öfkeleniyor, kızıyor. O da yakınmaya başlıyor. Ne zamana dek bu halk bana saygısızlık edecek? Onlara gösterdiğim bunca belirtiye karşın ne zamana dek bana iman etmeyecekler? Rab onları cezalandıracağına and içiyor. Fakat Musa ne yapıyor? Aynı İbrahim Tanrı'yla pazarlık yaptığı gibi bir şekilde halk için feryat ediyor ve af diliyor Rab'den. Ve Rab'be kendi ününü hatırlatıyor. Ya böyle böyle yaparsan, bizleri yok edersen diğer uluslar, bütün öbür çevredeki halklar ne diyecekler? Dedikodu yapacaklar, senin adın çıkacak gibisine Tanrı'yı yatıştırmaya çalışıyor. Ve Rab de onun sözünü dinleyip çok merhametli olduğu için onları bağışlıyor. Fakat bağışlamasına rağmen yine de bu halkın bir kısmını cezalandırması gerekiyor. Çünkü onun belirtilerini tekrar tekrar tanık olanlar, onu 10 kez sınayan kişileri ülkeye sokmayacağına ant içiyor Rab. 21. ve 22. ayet ya da 24. ayete kadar okuyoruz. Ne var ki varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına ant içerim ki yüceliğimi Mısır'da ve çölde gösterdiğim belirtileri görüp de beni 10 kez sınayan, sözümü dinlemeyen bu kişilerden hiçbiri atalarına ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek. Beni küçümseyenlerden hiçbiri orayı görmeyecek. 24. ayet. Ama kulum Kalev'de başka bir ruh var. O bütün yüreğimle ardımca yürüdü. Araştırmak için gittiği ülkeye onu götüreceğim. Onun soyu oraya miras alacak. Ama kulum Kalev'de başka bir ruh var. O bütün yüreğiyle ardımca yürüdü. Ben de düşünüyorum, Rab acaba benim hakkımda aynı tanıklıkta bulunuyor mu? Yani ben de bir gün Rabbin huzuruna çıktığımda, çocuğum, kulum Sami şöyle yaptı, bunu becerdi, çok imanlıydı ve çalışkandı. Bu tür şeylerden aslında hiç duymak istemiyorum. Sadece buradaki kullandığı ifadeyi benim için söylemiş olsa bundan daha fazlasını istemem ve beklemem. Ama kulum Sami'de başka bir ruh var. Ya da ama kulum Bülent'te başka bir ruh var. Ama kulum Alfred'de başka bir ruh var. Dese ki başka ne isteyelim? Bunu herkes bir kaç saniye düşünsün. Acaba Rab benim için aynı ifadeye ya da aynı tanıklıkta bulunur mu? Sen kimin ardından yürüyorsun? Ya da yüreğini kime verdin? Rab'be verdin mi? Verdiysen ne kadar verdin? %100 mü? Tümüyle mi? Yoksa %50 mi sadece? %25 ya da belki hiç vermedin? Yanılmıyorsam Süleyman'ın meselelerinde oğlum bana yüreğini ver diye Rab yalvarıyor insanlara, yaratıklarına. Evet, Rabbin cezası sonra gerçekleşiyor ve 20 yaşından büyük olanlardan, ona karşı söylenenlerden hiçbirisini ülkeye ayak bastırmıyor. Hepsi çölde, ikinci ayette diledikleri gibi, bedduayı hatırlıyorsunuz, canlarını çölde bıraktılar. Çocuklar sağ bırakıldı ama sadakatsiz annelerin ve babaların yüzünden 40 yıl boyunca sürünüp sıkıntı çekmeleri gerekti. Neden 40 yıl? Casuslar 40 gün dolaşmıştı. ve her gezdikleri bir gün için bir yıl ceza çektiler. Toplam 40 yıl. Aslında o andan sonra 38 yıl daha kalmıştı. Çünkü o güne dek 2 sene çölde gezmiş bulunuyorlardı. Biz çocuklarımız için nasıl bir ömür hazırlıyoruz? Tabii hepimiz çocuklarımız tok olsun istiyoruz. Elbiseleri uygun, okula gitsinler, öğrensinler. Ama ruhsal alanda da aynı emeği, aynı çabayı gösteriyoruz mu? Onlar ileride kendi ayaklarının üzerinde durmaları gerektiğinde çölde bir hayat mı sürdürecekler, yoksa tam tersine verimli bir hayat mı sürdürebilecekler? Bu en fazla bizim elimizde olan bir şey. Çünkü küçükken yürekleri daha yumuşak ve oraya, o yumuşak yüreklere Tanrı'nın sözünü bir iyi tohum olaraktan şimdi ekmemiz gerekiyor. Küçükten, çekirdekten. Okuduğumuz gibi kötü haberi yayan adamlar hepsi ölümcül hastalıktan öldüler. Sadece Kaleb ile Yeşu sağ kaldı. Sonra tabi Musa bu korkunç haberi halka aktardıktan sonra, bu korkunç haberi aldıktan sonra iki aya bir pabuca girip ne yapacaklarını şaşırıp pişman duyup kendi kafalarına gidip kendilerine güvenerek birden savaşmaya kalkıştılar. Bu sefer Musa onları çok sevdiği için yine uyardı. Neden Rabbin buyruğuna karşı geliyorsunuz? Bunu başaramazsınız. Bak bu sefer başaramazsınız diyor. Niye başaramazlar? Çünkü Rab sizinle olmayacak. O kadar basit formül aslında. Rab bizimle ise başarırız. Rab bizimle değilse başaramayız. Düşmanlarınız önünde yenilgiye uğrayacaksınız. Amalekliler, Kenanlar sizinle orada karşılaşacak ve sizi kılıçtan geçirecekler. Demek ki kulakları sağırdı o anda, duymadılar. O kadar net söylediği halde yine de gittiler. Ve bir çetin söz daha var burada Musa tarafından. Çünkü Rabbin ardınca gitmekten vazgeçtiniz diyor. Yani kararı siz kendiniz verdiniz. Rab de sizinle olmayacak. Sen Rabbin ardından gitmeye kararlı mısın? Yoksa sen de mi vazgeçtin? Haşa diyebilirsin. Öyle bir karar asla vermem. Ama bazen hayatımıza baktığımızda gevşekliğimiz ya da ciddiyetsizliğimiz sinsi bir vazgeçişe arkadaş olmuyor mu? Aynı, benzer bir şekilde vazgeçmiş gibi olmuyor mu? Sonuç, Musa'nın sözünü dinlemediler, yine gittiler savaşmaya. 45. ayette dağlık bölgede yaşayan Amaleklilerle Kenanlılar üzerlerine saldırdılar. Horma kentine dek onları kovalayıp bozguna uğrattılar. Yani kazanamadılar, yenildiler. Sonra hikaye aslında devam ediyor. Onu okumadık tabi, oralara kadar okuyamayız. Musa halkı yönetmeye devam ediyor. Çölde gezmeye devam ediyorlar. Ve gün geliyor, Musa artık yaşlanıyor. Ve ölümü de yaklaşıyor. Yine Çölde Sayım kitabında, isterseniz açabilirsiniz, 27. bölümde. 12. ve 22. ayetlerinde, Çölde Sayım 27, 12. ayetten itibaren Musa Tanrı'nın buyruğu üzerine Yeşu'yu topluluğun önünde ellerini üzerine koyarak yeni önder olarak atıyor. Ve topluluk da sözünü dinlesin diye kendi yetkisinden de ona veriyor. Onunla birlikte Kahin Elazar adında da birisi sorumluluk üstleniyor. Böylece işte burada Yeşu Musa'nın yerine geçip halefi oldu. Bu yeni sorumlulukla ilk büyük görevi, yani Yeşu'nun ilk büyük görevi halkı Şeria ırmağından geçmeye hazırlamak olacaktı. Ve Rab de Yeşu'yu hazırlamaya zaten başlamıştı. Onu bu sorumluluk için uygun görmüştü. Bugün bir zincir halkası yine öbürüne uymuş oluyor. Ben de bugün size Yeşu 1:5'ten 9'a okuyacaktım zaten. Recep abi bunu bizim için yapmış oldu. Ve Rab de burada Yeşu'yu teşvik ediyor. Hem de bence çok aşırı bir derecede yani. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koymayacak. Yeşu 1:5'ten itibaren. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Biz ne düşünüyoruz gece gündüz? Rüyalarınızda ne görüyorsunuz? Sorması ayıp olmasın. Umarım biz de Tanrı'nın sözünü ya da onun egemenliğiyle ilgili düşünceler güdüyoruz. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Hamdolsun. Ya ben kendi kendime sordum, merak ettim. Daha doğrusu şaşırdım. Tanrı neden Yeşu'ya bu kadar cesaret vermek istiyor? Recep abi de aynısını demin sordu. Yeşu korkak biri miydi? Korkak biri miydi? Neden değildi? Çünkü başlangıçta o değil miydi gönüllü Amaleklilere karşı savaşan, komutan olan ya da casus olaraktan yabancı bir ülkeye giden düşmanların arasına? Hayır, korkak değildi, kesinlikle değildi. Yeşu oldukça cesur birisiydi. Musa'yı düşünürsek o biraz çekingendi. Tanrı onu çağırdığında ya benim dilim dönmüyor, konuşamıyorum falan. Yeremia peygamber de aynısını yaptı. Ya ben daha gençim, toyum falan, beni kimse dinlemez gibisine. Teşviklere ihtiyacı vardı ama niye Yeşu bu sözleri duyması gerekiyordu? Ben eminim ki Rab onu sadece bir ordunun başına koymuş olsaydı, yani bir savunma başkanlığına atasaydı, bu kadar yüreklendirmeye ihtiyaç görmezdi herhalde. Çünkü ne Amaleklilere karşı savaşmaya giderken ne de casusları gönderirken böyle bir teşvik sözü vermişti onlara. Ama buradaki olay ve durum çok daha farklıydı. Yeşu bundan sonra çok inatçı ve isyankar bir halkı yönetmesi gerekiyordu. Demek ki bir adam için kendi halkını idare etmek savaşmaya gitmekten çok daha zordu. Şimdi başladığı hizmeti daha büyük bir sorumluluktu. Ah Recep abi, kolay mı çoban olmak? İstemez miydin eski elektrikçi işine dönmek? Daha rahat değil miydi?
Rahat olduğunu birkaç defa söyledim.
Ya. Kolay bir hizmet değil.
7.5'da iş başı dertte bitiyor demiş.
Ya. Ya Recep abinin burada ya da her pastörün yaptığı hizmet artık kişiye bağlı tabii. Kendisini ne kadar fazla, hangi oranda verdiyse onunla birlikte problemleri de artıyor, sorunları da artıyor, sorumluluğu da artıyor. Biz de Recep abiyi ve onun gibi kardeşleri, misyonerleri desteklememiz ve her zaman teşvik etmemiz gerekiyor. Bu en temel ihtiyaçlardan birisi kardeşlerimiz için. Kolay değil çünkü kuzuları gütmek, canlarını korumak, dertlerine ve sıkıntılarına çare bulmak. gecenin vaktinde telefonla aranmak, problem çözmek. Özellikle bir de bir kardeşi uyarıyorsun, böyle yapma, yanlış yola gidiyorsun, ediyorsun, uğraşıyorsun ve sonunda yine de düşerse bu çok çok daha fazla acı veriyor birisine. Kolay değil, onlar için her zaman en iyisini yapmak ve dilemek, uğraşmak ve sevmek, sürekli iyilik ekmek. Ama sonunda bu kadar iyilik ekmene göre koca bir hiç biçersen, insan tabii hayal kırıklığına uğruyor o zaman. Bırak bir hiçle kalsa, hadi bir şey değil, tam tersine bazen öyle oluyor ki eleştiriye uğruyorsun, nankörlük biçiyorsun, sadakatsizlik, yalnız bırakılma vesaire vesaire. Berlin'de bir tane kardeş var, o da bir misyoner, Alman bir kardeş, Markus adında. Gensheim'a geliyordu ara sıra bizim toplantılarımıza. O da bana yani bir şekilde ağlayarak, üzgün bir şekilde öyle şeyleri yaşadığını, tanık olduğunu bana paylaşmıştı. İnsanlara kazanmaya çalışıyorsun diyor, onlara yardımcı oluyorsun ama sonunda senden kötüsü yok diyor. Yani böyle nankör bir tepki bir kere almış. Evet, misyonerlik en nankör bir meslek. Doğru. Hizmet. Evet, zaman ilerledi. Ben de konuma açıkçası bundan fazla hazırlamadım. Bugün için yeter. Ayın sonunda bu başlangıçta girdiğimiz ayetle devam etmeyi düşünüyorum. Benim için aynı zamanda da dua edin bu hazırlık için. Yeterli yine zaman ayırabileyim. Belki bugün size paylaştığım bazı örnekler sizin için çetin olsa bile lütfen alınmayın sevgili kardeşler. Biz sokaktaki insanlara üzülmüyoruz. Yani en azından o derecede üzülmüyoruz. Sizin için ancak endişeleniyoruz. Yani burada bazen tatlı fırça atsak bile sizin iyiliğiniz için, hepimizin iyiliği için. Daha sonra Yeşu da aynı sıkıntılardan geçecek ve baştaki ayette, yani okuduğumuz ayete bir dahaki seferde devam edeceğiz ve geleceğiz. İnsanların yapısı değişmiyor. O zamanın insanların zayıflıkları halen daha bu çağda mevcut. Günah bizi bu duruma elbette getirmiştir. Biz de Tanrı'nın sözünden öğrenip hayatımızı ona yaraşır biçime sokabiliriz. Tanrı'nın sözünü okursak ve hayatımızda uygularsak o zaman gerçekten Tanrı'ya yaraşır bir şekil verebiliriz. Rab sizleri bol bol bereketlesin ve ben de sizleri Yeşu 1.9'da tekrar teşvik etmek istiyorum. Size güçlü olun ve yürekli demedim mi? Korkma, yılma çünkü Tanrı'nın Rab gideceğim her yerde seninle birlikte olacak. Amin.